Ayrım 4, sayfa 29. Varlık vergisi. Mas Katarisane. Bir akşam çalan kapı kara günlerinde habercisidir. Keribarların evinde herkesin kendine göre bir kapıyı çalma alışkanlığı vardır. Müzik aleti gibi neşeli bir tıkırtı yükseliyorsa bu, anne Emma kapının önünde demektir. Rıfat Bey ise aralıklı olarak iki kere biraz da ağırlığını hissettirecek biçimde çalar. Kışa teslim olmuş bir İstanbul akşamı kapıdan mesafeli iki tıkırtı duyulur. Belli ki evin reisi gelmiştir. Kapı açılır. Rıfat Bey morali bozuk, ses tonu düşük ve düşüncelidir. Rum hizmetçiye döner ve ağzından Rumca "Maskatarisane, bizi temizlediler" cümlesi çıkar. Ev ahalisi girişin hemen önünde bulunan salonda toplanmış, adeta nefeslerini tutup ne olup bittiğini anlama telaşındadır. Cümle salonun ortasına bir bomba gibi düşer. Bu, varlık vergisinin evde meydana getirdiği ilk depremdir. Tarihler 11 Kasım 1942'yi göstermektedir. Hükümet olağanüstü savaş koşullarının oluşturduğu yüksek karlılığı vergilemek gerekçesiyle varlık vergisi kanunu çıkarmıştır. 12 Kasım 1942 günü resmi gazetede yayımlanan varlık vergisi kanununun 12. maddesine göre vergisini zamanında ödemeyen mükellefler umumi hizmetlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırılacaktır. Daha kötüsü, onlar Anadolu'nun o zamana kadar adı duyulmayan en ücra köşelerinden birine, Aşkale'ye sürüleceklerdir. Aynı yıl anneannenin hayatını kaybetmesiyle oluşan matem havası daha da yoğunlaşır. Acı, korku ve endişe artık bir aradadır. 6 yaşındaki bir çocuğun dünyasında verginin bir karşılığı yoktur. Ama evde oluşan karamsar havanın çok anlamı vardır. Büyükler ne yapacaklarının telaşındayken o da olup biteni anlamaya çalışmaktadır. "Her şeyimizi alacaklar" cümlesi zihnine yerleşir ve küçük dünyasında dönüp durur. İsmet İnönü her şeyimizi alıyorsa iyi bir insan değil düşüncesi yakasını bırakmaz. Zaten çocuk aklıyla başka türlü düşünme şansı da yoktur. Yıllar geçecek, o küçük çocuk büyüyecek, o günlerde yaşananları ömrünün en olumsuz hatıraları arasında saklayacaktır. Varlık vergisi binlerce gayrimüslim ailenin düzenini alt üst eder. Rıfat Bey hayatı boyunca para getiren mülklere sahip olmayı tercih etmiştir. Tam da o yıllarda adadaki yeni evin dışında Marputçulardaki Emiroğlu Han'ın bir bölümüne sahiptir. Diğer taraftan Şişhane'de bir mülk ortaklığı, kule dibindeki Raşel Han'da da mülkleri vardır. Mülkler ailenin bir anlamda gelecek garantileridir. Rıfat Bey kendisinden istenen parayı ödemediği takdirde bu mallara el konulması ihtimali vardır. Aileye korku sarar. İşsiz, parasız kalmak ve Türkiye'nin Almanlar tarafından işgal edilmesi halinde Yahudilere yapabilecekleri korkusu. Rıfat Bey tahakkuk edilen borcu aynen ödeyecektir. Adına yazılan eski ortağının kasasında hala muhafaza edilen makbuzlar, şirketin o zamanın parasıyla ne kadar büyük bir miktar, 700 bin lira ödediğinin belgesidir. İzzet Keribar yıllar sonra yaşananları değerlendirdiğinde, "O rakama bakınca babamın o gün gelip bizi temizlediler demesi çok normal" diyecektir. Rıfat Bey beş parasız kalır. Ama ev değiştirmek zorunda kalmaz ve her şeye rağmen sermayesiz de olsa işi iyi kötü devam da eder. Oysa başkaları için durum aynı değildir. Çevrede evdeki tüm eşyaların yatağa kadar sokak kapısının önünde haraç mezat satıldığına dair hikayeler anlatılmaktadır. Musevilerin en büyük dayanakları kenara koydukları 3-5 kuruşlarıydı. Babamın birikmiş bir parası yoktu. Bütün parası çok sevdiği ve kira topladığı gayrimenkullerdeydi. O dönemde ticaretin ekalliyetlerin elinde olmasının nedeni çok akıllı olmalarından değildi. Daha çok dil bilmelerinden ve işi babadan öğrenmelerinden kaynaklanıyordu. Müslüman ahali arasında tek tük tüccarlar vardı. Gerisi küçük esnaflardı. Bu malların büyük bir kısmı babamın ticarethanesini iyi tanıyan Anadolu esnafına giderdi. İthalat ve ihracat yapan, gemi işleten şirketlerde dil bilen, büyük deneyim kazanmış firmaların birçoğu ekaliyettendi. Rum, Ermeni, İtalyan, Levanten ya da Museviydi. Komisyoncular dükkanımızdan hiç eksik olmazdı. İlginçtir, babam iki şirkette ortaktı. Züccaciye işi yapıyordu. Aslında iyi yürüyen ve ithalata bağlı bir işti. Amcasıyla ortak olduğu dükkan Tahtakale Sabuncuhan Caddesi'ndeki 62 numarada bulunuyordu. İthalat imkanı ve lisansı buldukça özellikle Çekoslovakya'dan bir vagon, bazen 3-5 vagon porselen, cam eşya emaya getirtirlerdi. Komisyoncular dükkana geldiklerinde yeni siparişler düzenlenirdi. Akreditifler açıldıktan birkaç hafta sonra mallar yükleniyor, gümrükleniyordu. Memlekette yokluk olduğu için hemen müşterilere haber veriliyor, onlar da geliyor, satış kolay oluyordu. Çok da zor işler değildi. Belki rahattı, rutindi ama ticaret yapmak o yılların ticaretine göre yine de beceri işiydi. Teyzemler Filistin'e, amcam Aşkale'ye. Varlık vergisi birçok aile için endişeli bir bekleyişin başlangıcı olur. Vergiyi ödemeyi kabul eden ya da ödeyebilenler bir nebze daha rahattır. Fakat vergi ödemek istemeyip kaçmaya çalışanlara ya da ödeyemeyenlere Aşkale yolu görünür. 27 Ocak 3 Temmuz 1943 tarihleri arasında gayrimüslimlerden oluşan toplam 2563 kişi çalışmak üzere Erzurum Aşkale'ye gönderilir. Birçok aile gidenlerin bir daha geri dönmeyeceği endişesini taşır. Rıfat Bey varlık vergisini ödediği için sürgün edilmemiştir. Fakat çevresindeki herkes onun kadar şanslı değildir. Kız kardeşi Jenny ve eşi Victor Benheim'in yaşadığı mağduriyet Emma'nın gözlerinin önünde cereyan eder. Benheim, Marputçularda çeşitli yabancı firmaların temsilciliğini yapan Türkiye'nin en büyük hırdavatçılarından biridir. Varlık vergisi haksız bir uygulama olduğu için Benheim'i kızdırmıştır. Bu yüzden de vergi ödemeyi kabul etmez. Fakat Aşkale'ye de gitmeye hiç niyeti yoktur. Kesin bir şekilde Türkiye'ye veda etmeye karar verir. Ayaspaşa Palas'ın az aşağısında bulunan hayırlı apartmanında bu kararın üzerine telaşlı bir süreç başlar. Eşyalar toplanır, sarılır ve en yakındaki akrabaları olan Keribarların evine götürülür. Hamalların taşıdığı eşyalar mevcutların arasına oraya aitmiş hissini verecek şekilde serpiştirilir. Victor Benheim eşini ve çocukları Ned ile Muriel'i alıp savaşın ortasında 1943'te Filistin'e doğru yola koyulur. Filistin ilk duraktır. 2 yıl burada kalır. Daha sonra Amerika'dan muhacir vizesi alarak 1945 yılında New York'a yerleşir. Türkiye'den o yıllarda iyi sayılabilecek bir parayla giden Victor, New York Kuzey Banliyösü'nde Larchmont'ta bir ev alır ve ailesiyle uzun yıllar orada yaşar. İzzet henüz çok küçüktür. Olan biteni anlaması beklenemez. Ama ürkütücü bir şeylerin olduğunu hissetmektedir. Kendinden bir yaş büyük, en iyi arkadaşı olarak gördüğü kuzeni Ned'in gidişi onda büyük bir boşluk duygusuna yol açar. Bir anlamda o, varlık vergisinin bedelini en iyi arkadaşını kaybederek öder. Galiba birinci sınıftaydım. En sevdiğim arkadaşlarımdan teyzemin oğlu Ned varlık vergisinden sonra ailesiyle birlikte Filistin'e gitti. O gittiğinde inanılmaz bir boşluk hissettim. Çok üzüldüm. Ned'in çalıştığı zaman ozon kokusunu hala hatırladığım elektrikli bir treni vardı. O gittiğinde ufak tren bana kaldı. O trenin benim olmasına çok sevindim. Çünkü Ned'in oyuncakları her zaman benimkilerden güzeldi ya da bana öyle geliyordu. Belki Victor Benheim'in hali vakti yerinde olduğu için ona güzel oyuncaklar alınırdı. Bir iki oyuncağı daha ve unutmadığım bir denizci kıyafeti de bana kaldı. Ama tren çok eğlendiğim bir oyuncak olduğu için aklımda asıl kalan oydu. Ned'in gidişi benim için birçok şeyi değiştirmişti. Büyük bir üzüntü ve boşluk oluştu. Etrafımdaki kuzenlerle artık eskisi gibi eğlenemez oldum. Diğer taraftan Aşkale'ye gidenler kervanına ortanca amca Zeki Keribar da katılmıştır. Giderken en büyük korkusu, acaba bize ne yapacaklar, çukur açıp üzerimizi örtecekler midir? Fakat amcanın Aşkale'den döndükten sonra anlattıkları o günlerin en azından onun için çok da korkunç geçmediğini gösterir. Karavana yemeklerinin yanı sıra köylülerden aldıkları yemekler, arkadaşlarıyla oynadığı kağıt oyunları onun en çok anlattığı şeylerdir. Taş kırıp kırmadığındansa hiçbir zaman söz etmez. Aşkale'den dönerken geleceğe dair planları vardır. Aşkale'ye dair anlattıkları çok dramatik değildir. Ama buna rağmen Türkiye'den ayrılmaya karar vermiştir. Brezilya yeni hayatını kuracağı yerdir. Brezilya'nın geleceğin ülkesi olduğuna inanmaktadır. Birçoklarına göre bu karar maceraya atılmaktan başka bir şey değildir. Ama zaten o aile bireyleri içinde maceraya atılmaktan korkmayan tek kişidir. Aşkale dönüşü Zeki Keribar'ın hayatında önemli bir değişiklik daha vardır. Din değiştirir ve Müslüman olur. İzzet çocukluk dönemlerine denk gelen o yıllarda amcasının aldığı bu kararın nasıl bir yankı bulduğunu hatırlamaz. Ama büyüdüğü zaman amcasına gerçekten Müslüman olup olmadığını da sormayı ihmal etmez. Amcam Zeki Keribar çok enteresan bir adamdı. Şüphe yok ki babamın kardeşleri içinde en farklı olanı oydu. Dürbünle televizyon izlerdi. Tek başına takılan, farklı fikirleri olan biriydi. Hayat dolu, maceraperest, yakışıklı bir adamdı. Bir ara varlık vergisinden sonra Müslüman olduğu konuşuldu. Sanırım 70'li yılların sonuna doğru ben kendisine gerçekten Müslüman olup olmadığını sorduğumda, ben öldüğümde isterse çöpe atsınlar, ne fark eder, dedi. Son günlerine kadar gerçekten hangi dini benimsediğine dair bir fikrimiz yoktu. Öldüğünde nereye gömüleceğini bilmiyorduk. Çekmecelerinde bulduğumuz birkaç evrak sayesinde tekrar Yahudi olduğunu öğrendik. Keribar ailesi varlık vergisini ucuz atlatır. Maddi sıkıntı ise evde kendini hissettirir. Bundan sonra ne yapacağız korkusu, işteki sermaye tükenirse nasıl geçineceğiz kaygısı vardır. Evde masraflar kısılır. Önce İzzet'e bakan Matmazel'e sana verecek paramız yok, istersen ayrıl önerisinde bulunulur. Levanten asıllı Matmazel Turconi küçük çocuğa düşkündür ve ondan ayrılmak istemez. Son karar verilir. 22 lira olan maaşı 17'ye düşürülür ve Matmazel evde kalmaya devam eder. Fakat evdeki temizlik işleriyle ilgilenen diğer kadına yol verilir. Mümkün mertebe harcamalar kısılır. Artık yeni kıyafetler alma dönemi sona erer. Bu sıkıntılı dönemde İzzet'in payına da ağabey Leon'dan kalan kıyafetleri giymek düşer. Ayrıca yeni oyuncaklar da artık alınmaz olur. Bu tür küçük kısıtlamalar sayılmazsa hayat eski akışında devam eder. Tabii bir şey hariç. Lüks sayıldığı için artık büyük adaya gidilmez. 1942 yılından 1950 yılına kadar 8 yıl boyunca aile ada defterini kapatır. Mavi gözlü bir peri, Mrs. Van Lennep. 1942 sonbaharında İzzet ilkokula başlar. Aile onu yeni koleje göndermeye karar verir. Bu okulun sıralarından daha önce ağabey Leon, kuzey Rene Keribar ve anne babanın birçok arkadaşının çocuğu geçmiştir. Yeni kolej sıra servilerde bugünkü Alman hastanesinin tam karşısındadır. Eve yakındır, bu durum İzzet için uzun dönemde avantajlı olacaktır. İzzet okula ilk başladığında heyecanlı ve mutludur. Fakat Türkçe bilmemesi her şeyi zora sokar. Okulun eğitimi Türkçedir ve o öğretmenin çoğu zaman söylediği şeyleri anlayamaz. Bu yüzden de bir türlü istediği başarıyı yakalayamaz. Çok dilin konuşulduğu bir evde büyümüştür. Mürebbiye Rumca, "Yavaş ol İzzet," diye seslenirken, annenin mis gibi kokan çöreklerine Fransızca daveti onu dillere aşina ve hakim bir çocuk yapar. Fransızca evin ana dilidir. Anne ile baba çocuklardan gizli bir şey konuşacakları zaman ya da atışacaklarında İspanyolca devreye girer. Avusturya'da eğitim gören Rıfat Bey Almanca'ya hayrandır. Bunu da sık sık dile getirir. Rıfat Bey Zürih'te yayınlanan Die Weltwoche ya da Stern gazetesini de evden eksik etmez. Ailece Almanca'ya hayran biri daha vardır. O da Emma'nın babası Isaac Salinas'tır. Fakat Hitler Almanya'sında yaşananlar onun bu dile olan sevgisini de yok eder. Hatta Almanca'yı unutmak için azami gayret sarf eder. Fakat bu durum evde Almanca'nın varlığını yok etmez. Evde uzun zaman çalışan Rum kadınlar İzzet'in Rumca'ya hakim olmasını sağlar, kusursuz konuşmasına imkan verir. Diğer taraftan aile bireylerinin İngilizce öğrenme merakı vardır. Özel ders burada devreye girer. 1940'lı yıllar ilk heves annededir. Adres ise bellidir. Aileyle yakın ilişki içinde olan İngiliz asıllı Mrs. Van Lennep. Van Lennep sürekli siyahlar içindedir. Şapkası, eldivenleri ve elbiseleriyle karalar bağlayan bu kadının kederinin sebebi Hollanda asıllı kocasını kaybetmiş olmasıdır. Anneden sonra evin büyük oğlu Leon'un İngilizce öğrendiği Mrs. Van Lennep'in sıradaki öğrencisi ise küçük İzzet'tir. 60 yaşlarında bembeyaz teni, sarı saçları, masmavi gözleriyle bu kadın onun gözünde mavi gözlü bir peridir. Onu görünce sanki mavi gözlü bir peri görmüş gibi olurdum. O kadar beyaz tenliydi ki asla makyaj yapmazdı. Ona hep Mrs. Van Lennep diye hitap ederdik. Annem bir gün dedi ki, artık Mrs. Van Lennep'ten sen de İngilizce dersi alacaksın. Ve böylece 12 yaşımda ilk İngilizce derslerimi evde almaya başladım. Çok zarif, hoş bir kadındı ve çok güzel kokardı. Çok tatlı bir anlatma tarzı vardı. Sanki İngiltere'de Shakespeare piyesinde oynuyormuş gibi ders anlatırdı. Bir gün bana, "Senin yazın neden bu kadar küçük, büyük yaz okunsun," dedi. Onun uyarısından sonra daha büyük harflerle yazmaya alıştım. Daha sonra Saint Michel'de yabancı dil olan İngilizceden hep tam not aldım. Ama İngilizcemin daha iyi bir dereceye gelmesi Kore yıllarında oldu. Aile içerisinde Türkçe'ye hakim tek isim vardır. O da baba Rıfat Bey'dir. Dilinde Yahudi aksanı yoktur. Oldukça düzgün konuşmaktadır. Fakat evde çok sık Türkçe konuşulmaz. Bu yüzden Loni de, İzzet de o dönem içinde yaşadıkları toplumun diline hakim değillerdir. İzzet'in ve ağabeyinin okul çağına gelince dil problemiyle karşılaşmaları da bundandır. Önce Loni ders almaya başlar. Öğretmeni çok iyi ve şivesiz Türkçe konuşan Yakim Bahar adında Musevi bir avukattır. Her şey yolunda gider ve Leon Türkçeyi iyi derecede öğrenir. İzzet ise ilkokula başladıktan sonra Türkçe'yi öğrenir. Kısa zamanda alışır ve ilk dönemki kötü notlarını dile hakim olmasıyla ikinci dönem düzeltir. O artık sınıfın en başarılı öğrencileri arasındadır. Bu başarı onun ilkokulu birinci olarak bitirmesine kadar devam eder. Okul müdürü Mehmet Ali Kırca, 5. sınıf diploma gününde başarısının bir neticesi olarak ona kabartmalı bir Türkiye haritası hediye eder. Yüzmeyi Fenerbahçe plajında öğrendim. İlkokul yılları İzzet'in yeniliklere de alışması gereken bir dönemdir. Yeni arkadaşlar, eğitim hayatı derken alışkanlıkları değişir. Yeni şeylerle tanışırken istemeyerek de olsa eski alışkanlıklarından da vazgeçmek durumunda kalır. Varlık vergisinden sonra yazları adaya gidememek onun için ayrıca bir sıkıntı olur. Günler sıcak ve uzundur. İstanbul'da hayat daha bir sıkıcıdır. Büyük adadan uzak kalmak onda cezalandırıldığı hissini uyandırır. 1942 ila 1950 yılları arasında İstanbul'da geçen yazlarda İzzet'in hayatında hep matmazeller vardır. İzzet büyümüş, kocaman adam olmuştur. Ama hala matmazellerin himayesine ihtiyacı olacak kadar da küçüktür. Ailenin sıkıntılı günlerinde olana razı olup görevine devam eden Matmazel Turconi ile İzzet'in arası çok iyidir. Onunla birlikte olmak küçük çocuğa iyi gelmektedir. Bu yüzden de bir gün o gittiğinde yerine gelen kişilere kolay alışamaz. Eve gelen matmazellerin kısa sürede valizini toplayıp gitmesi de bu yüzdendir. Bu durum Musevi asıllı Matmazel Rachel'in gelişine kadar sürer. Matmazel Rachel ile İzzet arasında oluşan yakınlık onun uzun süre aileyle birlikte kalmasını da sağlar. İzzet okula giderken, 4. sınıfa kadar yani, yanında o vardır. Yemek seçen, okuldaki yemekleri bir türlü yiyemeyen, sürekli okuldaki lahana kokusundan şikayetçi olan bu mızmız çocuğu her öğlen eve götürüp karnını doyurmak da onun görevidir. İzzet zayıftır, kilo almakta zorlanır. Adeta vücudundaki bütün kemikler sayılır. 8. sınıfta 50 kiloya eriştiğinde evi okuldan arayıp mutlulukla müjde vermesi de bundandır. Okula başlamak İzzet'in arkadaş çevresinin genişlemesi demektir. En sevdiği arkadaşlar arasında Mithat yani Midat vardır. O küçük yaşta hayatına giren hastalıklarla mücadele eden Mithat'ı hiç unutmaz. Uzun yıllar boyunca kışın pazar günlerini birlikte monopoli gibi masa oyunlarıyla ya da oyuncak inşaatlar yaparak değerlendirirler. İzzet, Mithat'ın yalnız kalmasını hiçbir zaman istemez. Bu yüzden de zamanının çoğunu onunla geçirir. O yaşlarda hayatımda önemli yer tutanlar arasında en önce yaşıtlarım olan kuzenim ve diğer arkadaşlar geliyordu. Kuzenim Röne dışında bir de Edgar Grupper'in kızı Emi. Bir de Mithat, biz onu Midat diye çağırırdık, vardı. Bizden bir yaş küçüktü ve 3 yaşındayken çocuk felci geçirmişti. Bugün hala düşündüğümde tüylerim ürperiyor. Midat hasta, Midat hasta diye duyardık. Tabii hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu o dönemde anlamıyorduk. Sonra aşısı olmayan bir çocuk felci hastalığı geçirdiği anlaşıldı. Zamanla Mithat yürüyememeye başladı. Küçükken benimle koştuğu zamanları hatırlıyorum. Ardından hayatta engelli olmasına rağmen çok başarılı bir insan olan Mithat, ne yazık ki genç yaşta öldü. Süper zekalı bir çocuktu ve çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. O yıllarda niye o bu hastalığa yakalandı da ben yakalanmadım, bu da mümkün olabilirdi diye hala düşünürüm. Tam hastalığını bilmiyorduk ama çok üzülüyorduk. Benimle koşan arkadaşım birdenbire hızlı oyunlardan kayboldu ve masa başındaki oyunlara yönelmeye başladı. Yaş günlerine katılanlardan Guido Modiano sonradan en iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Unutmadığım başka bir kız da Renata Bornstein'dı. Yaş günü partilerinin değişmez simalarındandı. Her ikisi de sonradan yurt dışına yerleşti. Ben birçok şeyi ağabeyimden öğrendim ve o günlerde onu hep kopya etmeye çalışırdım. Çocukluğumda ağabeyimden bir şeyler öğrenmeyi çok severdim. Bir gün bana sana radyo yapacağım dedi. Bir tane bakır oksitli galen adı verilen bir mineral. Radyo dalgalarını çeken bir özelliği var. Ondan sonra bir tel aldık ve tüpün etrafına sardık. Bir de kulaklık taktık. Böylece yeni yayına başlayan İstanbul Radyosu'nu hep yatağımda dinleyebiliyordum. Uzun yaz günlerinde çocukların İstanbul'da denize girebileceği en uygun yer Atatürk'ün ünlü Florya Köşkü'nün bulunduğu High Life plajıdır. Matmazeller İzzet'i ve arkadaşı Mithat'ı yüzmeye birlikte götürür. Çocuklar için suda oynamanın zevki başkadır. İzzet yüzme bilmez ama bunun bir önemi de yoktur. O yıllarda denize girmek için Moda, Kalamış, Caddebostan, Fenerbahçe ve Suadiye plajlarına gidilir. Küçüklüğünden beri denize giren İzzet ancak 11 yaşına geldiğinde Fenerbahçe plajında yüzmeyi öğrenecektir. Ağabey Leon delikanlığa doğru ilerlerken kendi arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih eder. Fakat matmazellerin yokluğunda usanmadan defalarca küçük kardeş İzzet'i plaja götürmeyi ve ona yüzme öğretmeyi de ihmal etmez. Ağabeyinden bir şeyler öğrenmek ya da onunla gezmek İzzet için her zaman çok kıymetlidir. Çünkü ağabeyine hayrandır. İzzet'in hafızasında en az kendi matmazelleri kadar arkadaşlarının matmazelleri de yer eder. Mithat'ın matmazeli Frida bunlardan biridir. Mithat ve İzzet'in matmazelleri kendi aralarında iyi anlaşmaktadır. Bu yüzden de çoğu zaman birlikte gezmeyi tercih ederler. Taksim çevresi ve Sirkeci gezintilerin ilk adresidir. Annenin verdiği cep harçlığıyla Taksim bahçesinden alınan çilekli kaymaklı dondurmanın tadı ise bambaşkadır. Taksim'den Sirkeci'ye kadar yola alan otomatik kapılı, farklı sesler çıkaran, bugünkü kırmızı tramvaylardan daha uzun olan sarı tramvaya binmekse başka bir mutluluktur. Birinci sınıf ve ikinci sınıf diye iki kompartmana ayrılan, her yarım saatte bir kalkan trene binip Sirkeci'ye kadar gidip tekrar geri dönmek bir çocuk için oldukça heyecan ve mutluluk vericidir. Sirkeci'ye gittiğimde en büyük zevkim oradaki buharlı lokomotifleri seyretmekti. Buharlı lokomotiflerin yanına yaklaştığım zaman irkilirdim, korkardım ama korkumu yenmek isterdim. O pistonların şakşak çalışması, buharların falan çıkması ufak bir çocukken bende canavar bir makine izlenimi bırakırdı. Yanına yaklaşarak o korkuyu yenmeye çalışırdım. Ayrıca buhar yağ karışımı kokusunu da çok severdim. Eski buharlı gemilerin makine dairelerinde tipik bir koku olurdu. Bunlar devam edene dek makine dairelerin önünde hep durup seyrettim. Sirkeci Florya hattında bu kokulara karşı her zaman büyük bir hassasiyetim vardı. Röne ile, Emi ile, Mithat ile yaş günlerinde hep pasta kesilirdi. Doğum günlerine matmazellerle giderdik. Bazı basit oyunlar oynardık. Mesela çalan müzik birden kesilecek ve dans ederken sandalyeye koşacak oturacaksın. Bilmeceler öğretilirdi. Köşe kapmaca, telefonculuk oynardık. Bazen savaş oyunları falan da oynardık. Sonradan çok iyi arkadaş olacağımız Feride'nin başına kestane atmıştım. Beni gördüğünde hala o günü hatırlar. Savaş günlerinde bir gün bizim aramıza Lilian Wasserman adında bir kız geldi. Onu bir daha gördüğümü hatırlamıyorum. Daha sonra öğrendik ki bunlar Nazilerden kaçan Yahudi bir aileymiş. Aslen Belçikalıymış. Bize göre daha varlıklı görünen insanlardı. Herhalde düşünmüşler Avrupa tehlikeli, buradan nereye gidelim diye. Böylece Türkiye'ye gelmeye karar vermişler. Savaş boyunca burada kaldılar. Lillian bize göre çok farklı kıyafetler giyerdi. Konuşması çok farklıydı. Farklılığını o yaşta bile bize hissettiriyordu. Sanki bize yukarıdan bakardı. Bana da çok yüz vermezdi. O yüzden onu çok sevmezdim. Onun havalarına gıpta ettiğim halde bana rahatsızlık veriyordu. Yaşatımızdı, hoş, güzel bir kızdı. Ayrım 4 sonu, sayfa 38.